Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci dersteyiz. Sakatlık çalışmaları ya da engelli çalışmaları nasıl adlandırırsak o ders aslında buna ders deniyoruz da konuşma, eğitim programı bir şekilde birbirimizle bir fikir paylaştığımız bir an diyelim. Bugün Canan da aramıza katıldı. Hoş geldin diyelim Canan'a. Önce Canan istersen kendini biraz tanıt sen. Geçen şeyde de olmadığın için Canan'la birlikte dersi koordine edeceğiz. Bazen o yürütecek, bazen ben yürüteceğim. Önce Canan'a biraz sözü verelim, sonra günümüze geçelim.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Canan Çam Yücel. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. 2005 mezunuyum ama o yıldan beri yaklaşık 12-13 yıldır özel eğitim alanında çalışıyorum. Bu yılda İstanbul Üniversitesi'nde açılan Engellilik Araştırmaları bölümünde yüksek lisansa başladım. O yüzden bu eğitim programında Engin'le birlikte yürütmeye çalışacağız. Daha çok Engin'in de koordinatörlüğünde. Ben de bu alanda yüksek lisansta dersler de almaya başladım. Yani güzel bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde.
Hoş geldin diyeyim tekrar. Birlikte yürüteceğiz arkadaşlar. Çok güzel Canan'la bir süre özellikle Mart ayında çok başı konuklarımız da olacak eğitimlere katılan farklı aktivistlerle ilgili. Onlarla ilgili konuşacağız. Bana biri yine hala konuşmaya çalışıyor ama nedense biz duyamıyoruz. Onu belirteyim. Konuşmaya çalışan varsa arkadaşlar. Sizin sesini Canan dışında ben kimsenin sesini duyamıyorum. Yani hani birileri konuşmak isterse iyi olur. Bir test ederiz. Bugün ne yapacağız? Onunla başlayalım geçmeden. Bugün aslında engellilik kavramında 70'li yıllarla birlikte ortaya çıkan sosyal modeli ve bireysel modeli tartışacağız. Aslında başka engellilik modelleri de var ama bugün özellikle sosyal model nasıl çıktı, niye çıktı, ne oldu da çıktı ve temel prensiplerine ona bakacağız. Buna karşı bireysel model dediğimiz tıbbi şeyi de bakış açısında kapsayan modelle onu beraberce konuşacağız. Buna başlarken de 1970'li yılların İngiltere'sinde ortaya çıkan UPF, yani Union of Physically Impaired Against Segregation, böyle çevirebiliriz. Ayrıştırmaya karşı fiziksel engelli hareketi gibi bir şey diyebiliriz. Fiziksel sakat hareketi diyebiliriz kısaca. Sakatlar Birliği daha doğrusu desek daha doğru olur. Bunun yansımalarını konuşacağız. Ama başlamadan önce aslında bugünkü temel bütün bunlara yol açan biraz bilimsel nokta sakatlığın gerçek sebebi nedir bu nokta? Ne neden oluyor? Çünkü bunun nedeninin ne olduğunu belirlemek bize daha sonra üreteceğimiz politikalarda bir şey sağlayacak. Yani sakatlık nedir? Ne neden olur ona? Ne yol açar noktası? Ya da özürlülük kavramını. Bunları da ayıracağız ama sebebi nedir? İsterseniz sizle de biraz tartışalım. Sizce nedir sakatlığın sebebi? Ne olarak görüyorsunuz genel olarak?
Acaba sesimizi duyabiliyor mu arkadaşlar? Normalde çok net duyuyorum ben ama bize kimsenin sesi ulaşmıyor.
Orada bir sürü kişi var ama kimse konuşmuyor mu? Sesiniz mi gelmiyor arkadaşlar? Birinizi konuşmaya çalışır mısınız?
Merhaba arkadaşlar. Duyuyor musun?
Çok kesik kesik de geldi.
Elif sen mi konuşuyorsun?
Musunuz?
Yani hiçbir kelime anlaşılamıyor. Çok kesik.
Ben
yeni eğitimlerde böyle olmadı değil mi? Ülke eğitimlerde falan böyle sosyal
bir duyuyorsunuz.
Bir daha konuşur musun Elif? Gelmiyor.
İnternet.
Sesimiz gidiyormuş o zaman Canan. Konuşmak isterlerse. O zaman Canan biz senle tartışalım. Konuşmaya çalışırsan şey yapalım. Sence nedir? Yani sakatlığın sebebi üzerine çok tartışılır.
Ya şimdi bugün zaten ayrıntılı olarak konuşacağımız gibi ben aslında evet tıbbi olarak bir gerçeklik var yani sakatlık boyutunda baktığımızda atıyorum mesela bir kör kişinin görmemesi ya da bir işitme engellinin duyamaması ama bunun temel sebebini aslında sakatlık diye adlandırdığımızda ben daha çok sosyal modeli benimsiyorum bu anlamda. Ve sakatlığı aslında daha çok böyle engellenme biçimi olarak görüyorum. Yani daha ziyade şöyle ifade edebilirim. Hani evet bir gerçeklik var. Hani bir uzvumuzda bir eksiklik olabilir bu. Ama bunun aslında ileride bize getirdikleri de yani yaşantımızla alakalı. Yani toplumun bizi karşılaştırdığı durumlar. Bu şekilde nitelendiriyorum aslında ben.
Evet, gerçekten çok önemli. Başka bilmiyorum konuşabilenler var mı? Bakın bir şey söylemek isteyen var mı ama sesler neden bize ulaşmaya başladın onu anlayabiliriz anlamının içinden. Onu bir daha bir de daha yapalım. Hayır, maalesef. Neyse, biz de... Beni duyuyor musun şu an? Canan duyuyor musun? Mikrofon kilitledi.
Ben duyuyorum.
Ben duyuyorum.
Ha, tamam, mikrofon kilitledi, o yüzden söyledim. Bir uzun kaybı var. Ama bir taraftan da engellenmişlikler var. Peki bu modeller niye çıkmış? Niye böyle bir şey var bunun kadar? Aslında insanlar ben model açıklayayım diye bir yolla çıkmıyorlar ama biraz tarihsel bakmak istedim. Şimdi şöyle bakalım. 1902 Dünya Savaşı'nın sonrasında bir kere sakatlık çoğunlukta artıyor. Yani büyük bir savaşlardan dönemler var. O arada sakat doğanlar var. Tıbbın gelişmesi, geçen hafta onu konuşmuştuk Canan. Tıbbın gelişmesi aslında insanların düşündüğünün aksine sakat nüfusun artmasını sağlıyor.
Çünkü, evet kesin.
Çünkü daha önce yaşaması mümkün olmayan insanlar da artık yaşamaya başlıyorlar. Yani çok önemli bir şey. Hep diyorlar ya, tıp gelişme bitecek. Yok öyle bir şey.
Sözünü kestim Engin. Biz de geçenlerde bununla ilgili bir şey konuşuyorduk. Ben şimdi çok fazla görme engelli çocukla çalıştım bu yıla kadar. Ve inanılmaz sakat çocukların sayısında artış var. Özellikle tek engelli çocuklar dünyaya gelmiyor. Daha ziyade çok engelli çocuklar. Yani normal gelişime sahip kör çocuk çok fazla dünyaya gelmiyor artık. Bunu da şeyle eğitimci arkadaşlarla tartışıyorduk ve gerçekten aslında teknolojinin gelişmesi ve teknolojinin insan hayatına katkıları çok büyük. Ama dediğin gibi tıbbi anlamda da böyle bir sakıncası da var. Eskiden mesela bölümde de okurken bebek ölümlerinin çok fazla olduğunu, yaygın olduğunu hep okurduk kitaplarımızda. Ama şimdi mesela öyle bebek ölümleriyle çok sık karşılaşılmıyor. Gerçekten artık sakat bebekler anne karnında sakatlığı bilinmesine karşın dahi yani yaşatılabiliyor, aile bunu tercih edebiliyor. Ya da sakat doğduktan sonra yine aynı şekilde yani teknolojinin gerçekten böyle bir getirisi de oldu diyebiliriz.
Evet, bu gerçeği göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Yani bir korkuda TikTok ile ilgiden sesler çıkarıyor dediğimi anlıyorum. Şimdi buradaki temel nokta şu. Bu sakat nüfusu gölleşiyor, çoğalıyor dünyada. İlk baştaki düşünce şu zaten. Bunu bilahterleri konuşacağız ama özellikle 19. yüzyılla birlikte sakat nüfusun toplumdan ayrıştırılması esası var. Yani onlar ayrı büyük etkilerde kalıyorlar. Özellikle 60'lı yıllara kadar bu izliyor. Birçok ayrı enstitülerde, bunlar yatılı okullar olabilir, bakım evleri olabilir, hastaneler olabilir. Onun için ayrı yerler düzenleniyor. Yani toplumda yaşamıyorlar. Sanayi devrimiyle sakatlık ilişkisi zaten ileride biraz daha geçmişe gidiyor ama bugün o noktaya geliyor. Ama 60'lı yıllarla birlikte artık bu bir şekilde azalmaya başlıyor. Yani insanların artık yavaş yavaş bu hastanelerden, bakım evlerinden çıkıp kendi yaşam alanlarına gelmelerine doğru bir trend zaten başlıyor. Ve bu dönemde 1970'li yıllarda İngiltere'de Guardian gazetesine iki ilginç mektup geliyor. Ve Guardian gazetesinde yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi 60'lı yıllardaki sakat örgütleri tarafından başlığı çektiği bir yapı arkadaşlar. Bu yapı diyor ki bizler sakatlar olarak yoksunuz. Yeterince paramız yok. Devlet bize daha fazla yardım etsin. Yani sakatlık maaşlarını arttırsın. Hemen düşünce bu. Çünkü biz çaresiziz, toplumda dışlanıyoruz. Bu yüzden bizim maaşlarımızı arttırsın. Bu şeyin adı da Disabled Income Group. Yani sakatlara gelir grubu gibi bir şey. Daha sonra bunlar bir şemsiye örgüt kuruyorlar. Ve o dönemki birçok sakat örgütü, engelli örgütü buna katılıyor. Buna da Disability Alliance diyorlar. Yani sakatlık
İttifak. Hareketi. Evet. Aslında ittifak gibi bir şey aslında.
Aynen. İttifak hareketi gibi bir şey. Bu arada inşallah biz duyuyoruz bu zaman. Sen kendinize konuşuyordur ama sen duyuyorsan kayıtta geliyor duruyorsan. Seyda abi laptop'a bakar mısın biz duyuyor muyuz oradan?
Ben duyuyorum.
Ben duyuyorum.
Tamam. Ve burada bu örgüte karşı arkadaşlar bir akım daha doğuyor. Bu dik içinde önce başlayan akım kendini UPIA olarak adlandırıyor. Yani Union of Physical Impaired Against Segregation dediğim gibi ayrıştırmaya karşı fiziksel sakat birliği ya da fiziksel engelli birliği diye bir grup oluşturuyor. Ve bunlar bu grup aslında sakatların yalnızca devletten yardım istemesi anlayışına karşı çıkıyor. Yani bu para yardımıyla bu işler olmaz. Ve bir bildiri yayınlıyorlar 1976'da. Ve bu bildiri sosyal modelin temel prensibi olarak kabul edilir. Ve Michael Oliver diye bir önemli aktivist var. O da bu şeyin içinde. O 1996'da yazdığı Understanding Disability from Theory to Practice diye teoriden pratikte anlamak gibi bir şey. Bu kitapta bu bildiriye kısaca yer vermiş. Ve çok fazla alıntılamış. Yani o literatürde, sakatlık çalışmaları literatürde başlangıcı bunu kabul ederler. Rick Finkelstein diye bir adam var. Bu sakat sosyal modelin babalarından biri olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Ve biraz ilk etapta ben bu bildiride neden bahsediyorlar, ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani üç temel nokta var ama ben ikisini özellikle ele alacağım bildiride bahsettiklerim. Bunlardan bir tanesi sakatlığın nedeni nedir abi? Sakat yani şey ne demek? Niye ben sakattım? Konusuna, sebebine odaklanan bir şey var. Ve burada çok önemli bir ayrım yapıyorlar. Geçen hafta Canan aslında bahsetmiştim. Siz de belki şu an yüksek lisans programımızda işliyor musunuz bilmiyorum ama disability and impairment dediğimiz iki kavram var. Bunları birbirinden ayırıyor ilk etapta.
Evet, evet.
Yani bunu Türkçeleştirirsek impairment kavramını yeti yetimi olarak sakatlık çalışmaları kitabında Dikmen Hocalar öyle söylemişti. Yeti yetimi deniyor buna. Özürlülük diye de bahsedebiliriz. Yani tam olarak o yani kolay değil buna çevirmek ama biz yeti yetimi diyelim isterseniz. Yeti yetimiyle disability yani engellilik ya da sakatlık olarak adlandırabileceğimiz kavramların aslında birbirinden yani birbirinin ne sonuç olmadığını ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Diyor ki OPIAS ilk olarak evet yeti yetimi olanların da bir yoksulluk sorunu vardır elbette ama bunun çözümü en az diğer sorunların çözümü kadar bilimsel bir ihtimam gerektirir. Yani şunu kastediyor.
Engin çok özür dilerim bir şey diyebilir miyim?
Tabii.
Sesin çok yankılı ve ekolu gidiyormuş. Rıdvan öyle demiş. Ben
onunla
duyuyorum ama
ne yapabileceğimi çok emin değilim.
Şimdi biraz daha net. Ya demin de duyuluyordu da biraz daha yankılıydı.
Şimdi nasıl?
Daha iyi. Bence.
Daha mı iyi? Ha, tamam bu kulaklığı kullanıyorsun. Tamam. Ha, bu daha mı? O zaman tamam. mikrofonlu kulak, mikrofonsuz tarafını taktım. Şu an iyi mi arkadaşlar?
Evet.
Evet.
Harika, tamam. Devam ediyorum o zaman. Şimdi bir kere yoksulluk vardır ama her grubun yoksulluk çözümü kadar zordur. Yani bunu da sen iki tane sadaka vereyim, üç tane maaşla attırayım da çözemezsin diyor bir kere birinci nokta. Ve en temel şöyle diyorum. Yine söyledi şöyle başlıyor. Sakatların kendi adlarına birilerinin konuşmasına ihtiyaçları yoktur ve kendi çözümlerini üretmelidir. Bakın 1976'da söyleniyor bunlar. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz. Bizim adımıza uzmanlar, doktorlar, tıpçılar konuşmasın. Ben kendimle ilgili sorunu kendim çözeyim diyor bildiride ilk etapta. Ve diyorlar ki arkadaşlar, aslında sakatlık alanındaki uzmanların, yani kim bunlar? Psikologlar, akademisyenler, doktorlar, fizyoterapistler, konuşma terapistleri vesaire vesaire, ya da bağışçılar vesaire, kendini uzman kabul edenlerin aslında engelliliğin gerçek sebebiyle ilgili bir fikri yoktur. Onlar diyorlar ki diyor, fiziksel yeti itimi aslında sakatlıktır yapılır. Yani senin kör oluşun doğrudan senin sakatlığının temellerini ve kör olduğun için bunları yapamıyorsun. Yani çaresizliğinin sebebi bu, ya da bacaklarının tutmaması ya da zihnin farklı olması. Temel şey bu, arasındaki ilişki var yani. Hastalık var, fiziksel bir yeti itimi var ve bu sebep oluyor. Bu çok önemli bir nokta. Ve çok önemli, hep alıntılanan bir cümle vardır arkadaşlar. Engellilik fiziksel yeti kaybımızın üzerine empoze edilen ve bizi sosyal yaşama katılımdan gereksiz yere mahrum eden bir durumdur. Yani aslında evet, bir fiziksel yeti itimi var ortada ama beni engelleyen şey o fiziksel yeti itimi değil, bunun üzerine toplumun beni kısıtlaması, tam katılımdan uzaklaştırması. En temel bildiri de bunu ortaya koyuyor ve şunu söylüyor. Disabilities are oppressed group diyor. Yani sakatlar aslında ezilen bir gruptur. Yani ezilen. O farklı azınlıkların sorunlarından da farklı değildir diyor. Sen de fiziksel yeti itimin nedeniyle bu toplumda bir ezilmeye uğruyorsun. Ayrımcılığa maruz kalıyorsun diyor arkadaşlar. Ve aslında sosyal bir durumdur. Yani her şeyden önce sakatlık tamamen sosyal bir durumdur. Senin fiziksel farklılıklarınla hiç ilgisi yoktur. Sosyal modelin temel şeyi arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar şey, özürlülük dediğimiz, yani impairment kavramını nasıl tanımlıyor? Herhangi bir fiziksel organın, ya da bacaklar olabilir, kollar olabilir, gözler olabilir, zihindeki farklılıklar olabilir. Bunların farklı çalışması. Buna biz özürlülük ya da yeti yetimi diyoruz. Impairment diyoruz yani İngilizce'den çevirdiğimiz arkadaşlar. Yani şu an genel olarak tanımlanan şey odur, işte gözlerin görmemesi, kulakların duymaması vesaire. Bu yeti yetimi. Ama diyor, ben onu sakatlık olarak adlandırıyorum, engellilik diyebilirsiniz, fark etmez. Engellik toplumun koyduğu dezavantajlar ve kısıtlamalardır. Bu iki kavramı böyle. Nereden peki böyle bir ayrıma geliyor? Belki Canan siz de onu konuştunuz mu bilmiyorum. Feminizmle sakatlık arasında, bu modeller arasındaki ilişkiyi konuştunuz mu derslerinizde? Hiç bilmiyorum, belki şey vardır. Aynı, çok yakın bir ayrım var orada da. Feministler de o yıllarda toplumsal cinsiyet kavramını ortaya atar. Ne demek toplumsal cinsiyet? Kadın olmakla dişi olmak aynı şey değil. Yani birinde toplumsal roller veriliyor. Kadına verilen toplumsal roller ile kadının doğası öyle diye demek değil aslında. O yüzden sex and gender denen iki şeyin birbirine aslında ayrı olduğunu savunan ve bunun üzerine inşa eden yapıyor. Onlar da Lupiat aslında buna uyarlıyor arkadaşlar. Ve diyor ki aslında diyor, benim yoksulluk evet, sakatlar zor durumdadır, paraları da yoktur, haklısınız. Ama bunun esas sebebi bizim sosyal aktivitelere katılımımızın engellenmesi olarak açıklıyorlar arkadaşlar. Yani mesela diyor, seni aynı okullara göndermiyorlar, ayrı okullara gönderiyorlar ve sen iş için gerekli hazırlığı yapamıyorsun ayrı okullara gittiğin için. Başkalarının kullandığı fırsatlara erişemiyorsun. toplu taşıma uyumlu olmadığı için kendine uygun işe gidecek yerlere gidemiyorsun. Evlerde kalamıyorsun. Ve bütün bunlar aslında sana yoksulluğun esas sebebi diyor. Bu önemli bir noktası buraya kadar. Bir soru var mı şu ana kadarki noktalarda? Güzel Canan sana söylemek istediğim bir şey var mı?
Şu anda herhangi bir soru yok.
Ve çok önemli bir şey aslında bizim de bu engel seçimi olarak belki 2005'te kurulduğumuz dönemde ortaya koyduğumuz bir şeyi ortaya koyuyorlar Canan. Teknoloji artık günümüzde önemli bir işlev sağlıyor teknolojimize. Yani bu işlevde artık en zor durumdaki, en ciddi sakatlığı olan kişilerin bile iş yaşamına erişimine imkan sağlıyor artık. Eskisi gibi değil. Birçok şeyi yapabiliyoruz dokunmatik. Peki 1970'lerde bunu üretiyorlar. Şimdi 2015'te bambaşka bir noktaya geldik. O zaman da bile diyoruz teknoloji artık zaten o kadar alternatif çözümler sunduğu halde bizim yapmamız gereken tüm iş alanlarının, eğitim alanlarının, kurumların erişilebilir olmasını sağlamak. Bu bildiride direkt geçen ifadeleri ben size özetliyorum arkadaşlar. Yani bu bildirideki şeyle kısaca çeviriyorum aslında. Yani biz burada erişilebilir bir işe olanakları sağlayalım. Çünkü teknoloji zaten bize bunu sağlıyor diyor. İkinci boyutuna geliyorum. Yani ikinci temel noktada peki yardım istemeyeceğiz mi? Yani bize hiç yardımlar sağlanmasın. O bize de tartışılıyor işte bu indirimler, pozitif ayrımcılık vesaire benzeri şeyler ya da yani bizim yoksulluğumuzu şey yapmak için devlet bize yardım etmeli mi etmemeli mi diye düşünüyoruz. Aslında burada biraz tartışalım mı sizden önce bildiriyi okumadan önce ne düşünüyorsunuz? Yani bu tür yardımlar devlet birçok şeye indirim sağlar. Birçok noktada işte özürlülük maaşı dediğim şeyler var. Bakın paraları var vesaire var. Veya çeşitli bağışlarla elde edilen şeyler var. Bu konudaki sizlerin düşüncelerine belki biraz onları konuşabilirse tabii insanları almak lazım. Sonra bildiride ne söylendiğine geçeceğim. Şimdi.
Acaba gerçekten kimsenin sesi bize ulaşmıyor mu? Ama biz birbirimizi nasıl duyuyoruz?
Ben gidip anlayayım mı?
Canan, kimse konuşmak istemiyor bence. Bizi duyduklarını düşünüyorum.
O zaman ben fikrimi söyleyeyim mi?
Tabii sen söyle. Madem kimse konuşmuyor sen gir.
Ya bu yardım konusu hani maddi olarak verilen devletin verdiği zaten yardım konusu biraz işte dediğin gibi çok çetrefilli yani çok farklı düşünen engelliler arasında bile gruplaşmaya, kutuplaşmaya sebep olan bir konu aslında. O noktada ben yani devletin işte bu engelli bakım parası, hani bu gibi şeyleri parayı direkt kişinin eline vermek yerine işte ne bileyim hani eğitimine devam edecek olan bir öğrencinin materyalini karşılamak, işte ya da başka bir sağlıksal olarak hani bazen gerçekten bazı engel durumlarında tıbbi olarak çok fazla giderleri olabiliyor. Yani nasıl diyeyim işte süreyen bir hastalığı varsa hani bu zaten sosyal devlet olmanın getirdiği bir şeydir. Yani burada illa bir engellilik olması değil hani herhangi bir vatandaşın da bir engeli olmasa da süreyen sadece süreyen bir hastalığı olduğunda da mesela hani burada devletin sağlaması gereken şeyler zaten var. Yani ben burada gerçekten işte eğitimse eğitim için ya da işe girecek olan bir engelli ise istihdam için hani devletin bu anlamda yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bakım parasını kişilerin eline her ay düzenli olarak vermek aslında yani ben bunu örnek veriyorum tabii bu sadece bir tanesi belki. Kişileri biraz daha tembelliğe yani çalışmamanın getirdiği o hayatı kolaylaştırma, kolaycı bakışa ittiğine inanıyorum aslında. Hani bu anlamda ben gerçekten materyal desteğinin her zaman verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ya bugün okullarda da baktığımızda kitaplar mesela tüm çocuklara ücretsiz dağıtılıyor ilk öğretim, ya ilk ve ikinci dört yılda mesela. Hani bunun gibi bir şey. Yani böyle düşünüyorum açıkçası.
Beni duyabiliyor musunuz?
Evet. Çok da net duyuyorum ben.
O zaman problem yok mu acaba? Ya Elif bir tek. Elif'in sesi geldi mi bir dona? Azar azar böyle kopuk kopuk geldi. O zaman siz bu durumda paylaşmak ister misiniz?
Bence de devam edelim ya.
Bence devam edelim. Konuşmak isteyen varsa her an sözünüzü kesebilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Onu belirtelim. Şimdi Canan, aslında tam senin dediğin noktadan ilerleyeceğim. Evet. Şimdi burada tam Canan senin dediğin noktadan ilerlersek, UPS da aslında bildirisinde 1976'da bunu diyor. Çünkü o dönemde değil mi? Bir iki yarış var. Bir yarışlardan biri ne diyor, değil mi? National Intel Group diyor ki bize daha fazla para verin diyor. UPS da diyor ki tabii ki yardım yapılabilir. Çünkü sakatlar şu an eşitsiz durumda. Ama bu yardımların amacı engelli kişiyi daha bağımsız kılabilmek. Onun bağımsız yaşam becerilerini arttırabilecek bilmek olmalıdır burada. Yani onun günlük hayatında daha mobilite olması, üretime eşit katılması ve nerede, nasıl yaşayacağına kendimin karar verebileceğini sağlamak. Kendi yaşamımın kontrolünü alabilmemi sağlayacak desteği bana vermesi lazım. Yani yardımlar bu noktada olmalı. Ki bu konuda ben tezimi yazarken şey makalelerini çok okudum. En büyük şey diyorlar ki hala da bu tartışılıyor. Çünkü mesela bakım yapılıyor. Mesela hiçbir uzunun kullanamadığını varsayın. Bu kişiler diyor ki ben evet bir yardım almalıyım ama kendi bakıcımı kendim seçmeliyim. Kimin beni buna bakacağını, devlet bana birini atayamaz. Ben kendi şeyimi seçebilmeliyim. Bu kontrol bende olmalı. Gerçekten bizim Eh Dergi'de de Beyza vardı. O yazan arkadaşımız, o tekerlekli sandalyede bir yazısında bunu çok güzel anlatmıştı tam olarak. Ben evet bir yardımcı bulmam gerekiyor tatile gitmek için. Çünkü tekerlekli sandalye yapıyorum. Burada önemli olan kimin bana yardım edeceğine kendinin karar vermesi. Belki birini tutmuş öyle bir ilan vermesi. Belki çok çok önemli bir nokta. Bu çok önemli. Bunun dışında yardım etmek, yani ben bu sana bağışta bulunayım, para vereyim, ondan sen onu al tarzı şeyler, toplumdaki bizim sosyal statümüzün, zaten aşağı olan sosyal statümüzün öyle devam etmesinin ötesinde bir işe yaramaz. Bu çok önemli. Hayırseverliğin aslında sakatlığa ne kadar zarar veren bir şey, kurum olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bir taraftan baktığımızda maalesef şu an biz GTEM olarak da bu durumdayız yani. Biz şu an hiç de diyoruz ki bize ne olur kitap okuyun. Birileri gönüllü kitap okuyor. Baktınız arkadaşlarına oraya şeyi. Evet, güzel çalışma değil mi? Ama öbür taraftan şimdi bu bildiriyle karşılaştırdım. Değil, çünkü gerçek soruna odaklanmıyorsun. Yani sen kitaplarını birileri sana taşımasıyla değirmen döndürüyor, gönderiyor kitapları. Ama bütün kitaplar hala bizim için erişilebilir değil. Baktığımız zaman. Hayırseverlikle işi yürütmeye çalışıyoruz yani bir taraftan. Ve daha çaresiz görüyorum, gösteriyoruz. Yani aslında burada şunu özellikle söylüyor. Bizim şöyle güzel bir cümle var. Teknolojinin tüm yaşamımızın kontrolünü sağlamakta bize alternatif sunduğu günümüzde hala kapasite yetersizliklerini, çaresizliklerini vurgulamamız aslında kurtuluşumuz değil, bizim zincire vurmak demektir. Çok önemli bir şey. Yani sen geçenlerde tartışılan okullarda para toplanması. Ya ne var ki diyorlar, işte ben derneğimi buradan geçindiriyorum. Doğru, böyle bir para kazanıyorsun. Doğru. Ama sen bunu yaparken ne uğruna yapıyorsun bunu? Kendini daha muhtaç, daha aciz göstermek uğruna yapıyorsun. O ne oluyor böyle yaptığında, daha aciz gösterdiğin zaman da? Toplumda bunda sana bakışı değişiyor. Yani bu sosyal modelin aslında en temel şeyi. Bu nedenle de ona karşı çıkan sosyal modelin prensipleri olmaya koyuyorlar arkadaşlar. Ve son anda da diyorlar ki en son olarak, aslında bizim adımıza devletten yardım dilenenler biz değil. Bizim adımıza konuşan sakat olmayan insanlar Ve bizim eğer bir şeyin çözümünde istihdam falan bir çözüm olacaksa buna önce bizim karar vermemiz lazım. Doğrudan bizim sosyal sorumluluğumuzun arttırması lazım arkadaşlar diyor. Ve bunun üzerine çok önemli bir şey. Sakatların bizzat direkt katılımı çok önemli. Aslında bu hareketten Türkiye'de geçen Turan abiyle beraberdim. Hani beğeniriz beğenmeyiz federasyonun yaptıkları falan ama onların 80'li yıllarda ve yaşattıkları şeyler benziyor aslında anlattıkları. Çünkü altı nokta veya diğer dernekler hayırseverlerin ellerinde çanta dernekleri olarak geliniyor. İşte arada gelir toplamak için yardımlar yapılıyor vesaire gibi bir ortamdan. Direkt sakatların karar ve sözü ele alması. Bu derneklerin yönetimlerinde hatta biraz katı bir şekilde sadece engelli üyeler buralarda olsun şeylerinin yapılması aslında 80'li yıllara yaslar ki tam da bu sosyal modelin dünyada ortaya koyduğu şeyin ülkemizde de hayata geçmesi olarak bunu adlandırabiliriz arkadaşlar. Yani kararlarda bizzat kendimizin yer alma isteği diyelim. Ve burada bir durayım. Sorusu olan varsa alabiliriz. Ve sonra biraz sosyal model ve bireysel model tam olarak nedir? Onları bir tablo var. Bir tablo yapmış yine Oliver. O tablo çerçevesinde tek tek açıklamak istiyorum. Canan senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı?
Ya tam bu hani hayırseverlik dedin ya Engin. Bizim yani bizim ülkemiz bazında değerlendirecek olursak yaşadığımız toplum bazında hani bizde daha çok anlayış yardım temelli bir anlayış. Hani daha ziyade bunun hak temelli bir anlayışa dönüşmesiyle aslında birçok şey elde edilecektir. Ben bir dönem devlet okulunda ana sınıf öğretmenliği yapmıştım ya. Orada mesela işte gören çocuklara ana sınıf öğretmenliği yapmıştım bir yıl boyunca. Şimdi bir gün dersteyim ve bir an aklıma o olay geldi de hatta yazmıştım bunu size belki hatırlarsın. Sınıfa zarflar geldi. İşte idareye getirmiş bir dernek. Yine körlerle alakalı bir dernek işte. İsmi çok lazım değil. Neyse. Baktım sınıfa zarflar geldi. Hani bunlar ne falan diye getiren kişiye sordum. İşte bir görme engeller derneğine para toplanıyormuş falan ama ben böyle yüzümden alevler çıkıyor falan. Hani şimdi düşündüm tabii o zaman da. Şimdi de düşünüyorum. Çok acı gelmişti bana. Çünkü orada hani sen görmeyen bir eğitimci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. İstihdam edilmişsin. Bir sınıfı yönetiyorsun. Yönettiğini söylüyorsun. Bir yerde çevrendekilere bunu ispatlamaya çalışıyorsun. Ne yazık ki her zaman yani bir şekilde kendimizi hep bir ispatlama çabasında zorunda bırakılıyoruz daha doğrusu. Ama bir bakıyorsunuz birileri bir zarf getiriyorlar ve hani sizin orada üreten konumunda yaptığınız birçok şeyi, emeği bir anda yok ederek sizi tüketen konumuna düşürebiliyorlar. Ve düşünsenize yani bu zarfların hani benim sınıfımdaki öğrencilerin de evlerine gittiğini ve ben bu zarfları alıp idareye götürdüm. Dedim ki hani hocam bunlar ne? İşte dedi hani bir dernekten böyle böyle getirdiler. Ben dedim neden kabul ettiniz? Çünkü biz çok konuşurduk idarecimle hani sıklıkla böyle paylaşırdık falan. İletişimimiz iyiydi. Hani biz de yardımcı olmak istedik, destek talep ettiler falan. Ben dedim ki ben sınıfıma bu zarfları dağıtmak istemiyorum. Yani çünkü orada gerçekten sizin yaptığınız birçok şeyi bir anda yıkabiliyor. Yani çünkü toplum yardım etmeyi seviyor. Yani böyle bir kültürümüz var. Mesela dilencilere de çok fazla yardım ediliyor. Yani böyle bir alışkanlığımız var. Duygusal bakılıyor, kimse mantıksal bakmıyor falan. Yani nitekim çok uzatmayayım. Hani ben o zarfları dağıttırmadım ama belki sınıfımdaki öğrencinin ablası, abisi de başka bir sınıfta, büyük bir sınıfta öğrenciydi. Yani bütün okulda onun dağıtılmasına engel olamamıştım mesela. Yani bu toplum bakış açısını da çok etkileyen şeyler. Yani dolayısıyla biz engelli bireyler ve bunları koruma amaçlı yaptığına inanan dernekler aslında engellilere daha çok zarar veren davranışlarda bulunmuş oluyorlar. Yani hak temelli bir mücadeleyi bir anda yardım temelli bir duruma getirip hani mücadele olmaktan çıkarıyor aslında. Bu kadar söyleyeceğim.
Tam da o zaten aslında Caner, 70'li yılların 60'larında dediğini destekleyen bir şekilde yürüyor. Yani o dönem diyor ki insanlar, biz aslında temel sebebimiz, benim işsiz olmam, yoksul olmam, evet bunlar bir gerçek. Toplumda doğduğumda kalıyorum, evet bunlar bir gerçek. Ama bunun asıl nedeni benim fiziksel yetişimimle alakalı bir durum değil. Yani temelde sıra buna karşı sen o yüzden bunu örnek vererek yardım dilenme devletten. Sen devletten isteyeceksen toplu taşımaya erişimleri yapmasını dile, beni eğitime eşit katmasını dile, bana eşit olanaklar sağlamasıyla ilgili çalışmalar yapılmasını dile. Bunu da dileyebilmem için aslında benim kitle olarak bir kimliğe ihtiyacım vardı. Ve buradan biraz şeye geçelim istersen. Şöyle mikrofonu aldım. Tamam, bireysel model ve sosyal model ne demek konusuna geçeyim. Bakın temel olarak bugüne kadar alana domine eden bu iki model. Daha sonraki haftalarda bunun embodiment gibi başka şeylerin de bunları alternatiflerle konuşacağım ama bugün özellikle bu iki model konusu olacak. Şimdi bireysel model dediğimiz şey, bunu hep ben tıbbi model olarak adlandırıyordum ama onu da çok güzel söyledim. Tıbbi model de bunun bir parçası aslında bireysel modelinde ama psikoloji de bir parçası. Diğer tarafları da bir parçası. Çünkü aslında bireysel model temel olarak arkadaşlar söylüyorlar. Sakatlık bireysel bir trajedi. Talihsiz yaşanan bir şey işte. Kaderin sillesini yemiş bir sanatçı bir şey. Nedeni de yetiştirdiğim benim fiziksel organımdaki sorunlar ya da hastalıktır arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani iki sebebi var. Bir trajedidir, bireyseldir. İkincisi de sebebi fiziksel organımdaki eksiklikler. Bunu ortaya koyuyor kendimize. Ve sakatlar talihsiz insanların başına gelen talihsiz bir durum. Yine kaderin bir iki yüzyılını yemiş bir kişiyim ben. Bireyseldir. Ne önemi var böyle tanımlamanın? Bunu böyle tanımladığımız zaman ürettiği politikalarda bunu da bilinçliyorum arkadaşlar. Çünkü 1960'lı yıllardaki sakatlık modellerini açıklarken temel ilk sıraya hastalık seçeneği koyuyor. Yani hastalık bir hastalık parçasıdır. O yüzden ve o dünkü engelliliği kabul ölçeklerine baktığımızda bizim 71'de girişimler mesela o dünkü engelliliği kabul ölçekte senin eksikliğini kabul et önce. Yani bunları yapamayacağını bir baştan kabul et. Ondan sonra ilerleyelim noktası üzerinden. İlerliyor diye sen model arkadaşlar. Ama sosyal model işte buna tepki olarak diyor ki hayır, sakatlığın gerçek nedeni bireysel kısıtlar değil, toplumun bu bireysel kısıtlara ilişkin gerekli servisi sağlamaması ve beni eşit katılımı sağlayacak şeyleri de garanti etmemesi aslında diyor. Ve toplum aslında bize birçok konuda toplumun bize koyduğu, bunların koyduğu şeyler, ulaşım, eğitim, toplu ulaşım, istihdam, bütün bu alanlarda aslında koyduğu kısıtların generidir. Ve ne bireysel modelden, sosyal model ayrılıyor diyor ki ülkesin şeyinlerde bu sorun yalnızca bir iki kişinin başına gelen bir şey değil aslında. Tüm sakatları grup olarak, kitle olarak etkileyen bir şey. Yani senin kör olman, sağır olman ya da şanslı olman, olmaman değil. Bakın, Oliver çok güzel bir tablo yapmış. O tabloda karşılaştı mesela. Şimdi diyor ki bireysel model kişisel trajedidir diyor. Sosyal modelde diyor da hayır, sakatlık aslında ezilmedir. Sen nasıl zenciler ezilen bir grupsa Amerika'da ya da nasıl bugün Suriyeliler daha değil mi bizimde şey yapıyor öyle görülüyor Suriyeliler bir şekilde hor görülüyor aşağılanıyorsa sakatlıkta bunun gibi bir tamamen bir ezen, ezilen durumunun bir parçasıyız biz aslında. Ve bunun fiziksel ezilenle bir ilgisi yok diyor. Birinci tablodaki karşılaştırma. Dijital trajedi, bireysel İkincisi, bireysel modele göre sakatlık bir kişiye özgü bir problem. Yani sen çok basit bir şey örneğini veririm ve hatta sınavında da onu sordum. Bir yerden karşıdan karşıya geçemiyorsan bu senin problemin. Niye geçemiyorsun? Işığı göremiyorsun. Göremiyorsun. Bak ya da bastonu sol elinde tutmuyorsun. Ve sonu çıktım diyorsun. Bastonu sol elinde tutmadığı için.
Evet ya.
Bizim çok derinlerde geliyor diyor ama Can Serhan duyuyorsun beni.
Şimdi biraz, şimdi biraz sanki daha derinden geliyor.
Derin, acaba kulaklık yüzünden mi oluyor ya? Çıkarsan ne olur kulaklığı? Derin bir şey kulaklığı.
Şimdi nasıl geliyor?
Acayip, acayip net.
Tamam, bu kulaklık benim bende. Şu an iyi mi sesim?
Evet ya, demin de sözcüklerin anlaşılıyordu ama bu bayağı net. Deminki biraz daha boğuktu.
O zaman mecbur bilgisayar sesini de duyacaksın.
Ama evet. Demin de duyuyordu.
Duyuyor muydun? Yine mi duyuyordu bilgisayar sesini?
Evet.
O zaman böyle konuşayım arkadaşlar madem öyle. Ne yapalım ben o duyulmasın
yani
diye.
Yani çok alçak duyuyorduk, duyuyorduk ama duyuluyordu bilgisayar sesi.
Telefonu da bağladık buradan ya.
Ya işte Word'den bakıyorum ya bazı notlarıma bakıyorum.
Yani telefonla bağlanıp benim kulaklığımla bilgisayardan yine bakabilirdim. İki kulaklık yani.
Hayır, neyse şimdi artık devam. Şimdi arkadaşlar üçüncü şey. Şimdi üçüncüsü yine bireysel şeyde tedavi etmek yani. Bireysel tıp olayındaki şeyin amacı şu. Fakat kişiyi mümkünse tedavi edebilmek, iyileştirebilmek. İyileştiremiyorsa da elden geldiği kadar normal denen kavrama yaklaştırabilmek. Bireysel şeyin amacı bu. Rehabilitasyon merkezlerinin amacı bu. Örnekleyelim. Sağ birini konuşturmaya çalışıyor mesela. Çünkü niye? Normal olan şey konuşmak ya. O yüzden bir sürü konuşma terapisti var. Dudak okusun diyor. Onun için işte kulaklıklar üretiyor, büyük şeyler üretiyor vesaire üretiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama sosyal modelin şey ise hayır, bu kişisel bir hareket, toplumsal bir hareketle biz aslında çözebiliriz. Bu da nedir? Diyor ki hayır, benim sağırlığımın sağırım evet ama ben işaret dili kullanacağım, bunun yaygınlaşması için uğraşacağım. Bakın iki çözüm: biri konuşturmaya çalışıyor seni, özürü hayır, sen ben senin beni görmek istediğin gibi olmak zorunda değilim noktasını ortaya koyuyor. Ve sonrasındaki, şimdi buradaki şey özellikle arkadaşlar sosyal modelin biraz onun acısını da çekmişler. Çünkü bu sosyal modeli ortaya koyan insanlar zamanında ayrı enstitülerde kalmak zorunda kalmış ve onun dışlanmışlığını hissetmiş insanlar. Bu Finkelstein ve arkadaşları özellikle. Bunu hissettikleri için benim hayatımdaki şeylere uzmanlar karar vermesin arkadaş diyor. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Özellikle uzmanlar, çünkü her şeyi bildiğini iddia ediyorlar. Benim için, benimle ilgili en doğru şeyleri bildiğini iddia ediyorlar. Ama aslında bir halt bildikleri yok diyorlar kısaca. Bana onlar karar vermesin diyor. Ama bireysel modellerle senin şeylerinden işte daha çok sağlık sorunu olarak algıladıkları için meseleyi sağlık sorunu üzerinden ele almak. Yine burada diyor ki onlar uzmanlıktan söz ediyor. İşte kör kişi şunları yapabilir. Bu kadar görür falan mesela. Geçen onu hatta biz WhatsApp grubumuzda tartışıyorduk. Körlükle ilgili tartışıyorduk. Körlüğü tam olarak hala ölçemiyor mesela tıpçılar mesela. Kimisi bakıyor. Bir onun ölçeği var. Şinel miydi? Neydi onun adı? Bir ölçek var. Canan sen bilirsin belki onu.
O ölçekte... Bilmiyorum ya.
Ya işte harfleri koyuyorlar ya, harfleri koyuyorlar, sen bakıyorsun işte oradan.
Ha şimdi. Evet, ha, adını, evet. Bilmiyorum.
Bu ölçü ama mesela bu o gün, ama senin mesela şey olduğunda bunu gösteremiyor. Bazı insanlar var körler, belli kontekstlerde daha iyi görüyor, bazı yerlerde görmüyor falan mesela. Tam olarak açıklayamıyorlar mesela bunu bir türlü.
Az görenlerde mesela yani duruma yani göre, kontrasta göre, ışığa göre değişebiliyor aslında.
Tabii tabii değişiyor. Ve bunu tam ölçemiyorlar. O yüzden şey de diyor ki sosyal medya, deneyim önemli. Yani bu kadar şeyi uzmanların şeyine bırakmayın. Bu insanların da yıllardır yaşadıkları, getirdikleri deneyimler var. Bunu da ortaya koyun noktayı önemsiyorlar. Şimdi çok güzel bir şey var arkadaşlar. Bireysel model adaptation kavramı üzerinde duruyor. Yani ben evet şey diyor, bireysel model diyor ki ben ne yapayım, sana bir baston yapayım, işte gören göz vereyim, gözlük vereyim vesaire. Bireysel olarak sen uyum sağla. Çünkü sorun sende. O zaman çözmesi gereken de sensin diyor yani. Bunu çözeceksin. İşte bir sürü araçların yapılması vesaire yapılması. Hep bunlar bireysel uyarlama çabaları. Ama işte radikal sosyal model diyor ki hayır, ben niye kendimi uyarlamak zorunda kalayım? Ben aslında bu durumumu böyle yaşamak da benim hakkım. İlle kendimi bir şeylerle... Senle uyar. Mesela geçen onu biz şeyde konuştuk. ACY22'nin bir projesi biliyorsunuz ortaya koyuldu. Bence şey açısından değerli bir projeydi. Yani şu an ne kadar çalışıyor onu da bilmiyorum ama yaptıkları şeyde elbiselere barkodlarına benim erişebilmemizi sağladılar. Şimdi bu niye önemli? Bunu biz renk tanıyıcılarla falan da yapabiliriz. Benzeri şeyleri ya da kendi çözümlerimizi buluruz. Ama burada kurumsal bir çözüm. Yani beni onlara uyum sağlamam yerine onlar benim için bir şey yapmış oluyorlar. Sosyal çevreyi değiştiriyorlar. Yani böyle bir nokta üzerinden gidiyor. Ben kendi durumumu kabul ediyorum. Olumluyorum. Ondan bir şikayetim yok. Sen bana ona uygun olacak çevreyi yarat.
Aslında eşit fırsat yaratıyor. Yani herkes aynı imkanlara sahip olmayabilir. Yani engelli bireylerin de kendi içinde ekonomik farklılıkları var. Yani o uygun teknolojiye sahip olamayabilir falan. Renk tanıyıcıyı alamayabilir atıyorum. Ama her gittiği SY22 mağazasında istediği ürünle alakalı istediği bilgiye erişme hakkına sahip. Yani nasıl gören birisi, bir müşteri mağazaya girdiğinde işte kazak, pantolon, eşofman ne bakmak istiyorsa, istediği renk, istediği kumaş hani bakabiliyorsa, görmeyen kişinin de buna erişim hakkı olmalı adına bence de değerli bir projeydi.
Evet, yani buradaki temel çünkü toplumu değiştirmek anlamında önemli. Ve yine kolektif bir kimlik olması çok önemli arkadaşlar geçen hafta. Yani sakatlık kendi içinde aslında kolektif bir kimliktir. Ve buna göre bizim bunu yaşamamız gerekiyor diyor sosyal medya. Şimdi bireysellikteki şey ön yargı diyor ki, yani ön yargılar vardır, işte bilemez o kişinin yaşadığını, ne bağladığını, bireye karşı olamış şey ayrımcılık. Mesela ayrımcılık dediğimizde noterlerde yaşadığımız şey mesela. Sana ne yapıyor? Bakın, bireysel modelle hareket ediyor noterler. Çünkü diyor ki sen tek başına işlemini yapamazsın arkadaşlar. Yapamazsın tek başına. O yüzden benim seni korumam lazım. Sana iki tanık bulmam lazım bu meselede ki çöz diyor. Ama sosyal modelci bir anlayış bunu ayrımcılık olarak kabul ediyor. Neden? Çünkü benim suçum değil ki benim burada okuma yazma imkanını. Sen bunu bana sağlayamıyorsun ve bunu böyle ikame edemezsin diyoruz aslında. Temel nokta bu. Korumacı noktadan vazgeç diyoruz. Bunun çok önemli bir noktası var. Yine önemli bir şey, bireysel model bakımı önceller. Tıbbi olarak senin bakılman lazım.
Himaye edilmen lazım.
Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, bu Emin abinin bir tezi vardır, master tezi. Belki bir gün onu konuk almak istiyorum ben şeyle ilgili. Emin abinin o master tezi 40'la 80'li yıllar arasında dernekleri inceleyen bir tezi var. Ben bir çalışmamda kullanmıştım. O dönemki dernek isimlerine baktığımız zaman Canan Hepşey Türkiye'de. Engelleri Koruma ve Kollama Derneği, Himaye Etme Derneği, işte Onlara Yardım Derneği. Hep böyle yardım, kollama, koruma yani. Bunun üzerinde.
Tam da bireysel modeli destekleyen bir şey.
Zaten ama bununla şeyi de birlikte paralel gör. O dönemki derneklerdeki çoğunluk da engellilerden oluşmuyor zaten. Yani hayırsever insanlar kuruyorlar ya, bunların elinden tutalım bir çorba parası verelim falan. Hala bazı derneklerde erzak falan dağıtılır. Yani böyle şeyler de var işin içinde. Bunlar hep aslında o bireysel modelin derneklere, STK'lara yansıması arkadaşlar. Ve çok önemli bir karşılaştırma daha. Bireysel model, tıbbi model sakat kişiyi kontrol etmiyor. İşte onu aman bir yere gitmesin, aman düşmesin, tutun elinden yapmasın vesaire. Anne babalarımızın bize uyguladığı şeyleri de düşündü arkadaşlar. Ve bunu ben şöyle örnekleyebilirim. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun olayında diyor ki git sen diyor oyunu. Bir iki tane refakatçi bul, o senin için kullansın. İşte bir ya şey, biriyle gidiyoruz seçime. Yani eşit kullanmıyoruz. Ve bu anayasada bile böyle. Yani engelliler için artık öyle de kullanılabilir. Hala yasal düzenlemeye sokamadık. Ama burada sosyal modelin en çok ortaya koyduğu şey seçim. Ben kendi kurallarıma göre hareket etmeliyim. Yani seçimimi kendim yapmalıyım noktası üzerinden. Ben kendi bağımsız biçimde neye karar vereceğimi, hangi yardımı istediğimi ya da istemediğimi, hangi kurumda eğitim göreceğimi ya da görmeyeceğimi, hangi mesleği yapacağıma ya da yapmayacağıma kendim karar vermeliyim diyor sosyal modelin ortaya koyduğu temel ilkelerden bir tanesi.
Bu konuda çok... bir şey...
Tabii ki.
Pardon, sözünü kestim.
Sözünü unutma da. Ya bu hep benim aklıma şey getiriyor. Okul öncesi öğretmeni olduğum için nedense böyle hep bir bağdaşım kurmaya çalışıyorum. Ya seçim hakkı gerçekten bana böyle yani tüm insan hakları, hani bizim de hakkımız olan şeyler ama özellikle şu karar verme ve seçme hakkı gerçekten böyle tam özgürlüğe dokunan haklar olduğu için beni ayrıca etkiliyor. Hep aklıma şu gelmiştir. Ya bugün 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk bile hani giyeceği ayakkabıya, kıyafeti, işte almak istediği oyuncağa kendisi karar veriyor mesela artık. Yani değişti o zaman. Ama biz bazen yani yetişkin bireyler olarak dahi yürümek istediğimiz yolu bile seçme hakkımız elimizden alınabiliyor. Yani oradan yürüme, buradan yürü. İşte merdivenden inme, asansörü kullan. İşte öyle geçme, böyle geç. Hani sürekli bir toplumun tercihinde ve onun denetiminde bırakılmak, yani kalmak zorunda kalıyoruz. Yani bu beni çok etkiliyor. Bugün gerçekten böyle 3 yani 2-6 yaş arasındaki küçük çocuklar bile hani birçok şeyine kendisi karar verebiliyorken hani engelli bireylerin sürekli birilerinin denetiminde bırakılması gerçekten aciz duruma düşürülmekten başka bir şey getirmiyor insanın aklına. Bitti söyleyeceğim Engin.
Canan iyi ki geldin. Başka da konuşan yok Allah. İki kişi olmak evet. Kendi aramızda devam edelim.
Valla evet.
Burada bir de arkadaşlar şu demin de dediğim gibi engelliler burada politik aslında İngilizceden Türkçe çevirme politics and policy gibi bir ayrım var Canan. Hani şey tabloda. Biraz buna daha fazla okuma yapmak gerekir ama.
Evet çok benziyormuş.
Çok benziyor. Türkçesi de ikisi de aynı. Siyaset diyor.
Evet,
ama
değil. Evet.
Kasıt aslında şu benim anladığım kadarıyla. Sakatlar kendileriyle ilgili gelişecek siyasete kendileri. Ya bir siyasi erktir, bir siyasi gruptur aslında. Sen o grubun ihtiyaçlarını onlarla yine aynı noktaya belirlemen lazım. Onlar adına, onlar olmadan politikalar üretemezsin sen diyor. Yani sen onların... Onlar kendileriyle ilgili siyasi şeylerini kendileri belirlemeli diyor. Ve burada bir de ve burada önemli olan sosyal değişimdir diyor. Sonra burada birkaç küçük şeyle istersen bugünü kapatalım. Şimdi burada bir tane şey medikal sosyo tıbbi model tabii tıpçılar tıp çok önemli bir kavram işgal ediyor yani bireysel modelin gelişmesinde ve bu gruplar, medikal sosyolog dediğimiz gruplar, dedim ya sakatlığın sebebini bir hastalık olarak niteledikleri için reçetede o hastalığı tedavi etmek. Bunu yapmak üzerine kendilerini şey yapıyorlar. Ve onun üzerinden ilerliyor. Ama, ama çok güzel bir tanım yapmış burada. Aslında sosyal model çok güzel bir şey söylüyor burada. Yeti itimi fiziksel bedenin tarifinden daha eksik bir şey değildir. Yani sen adama mavi gözlü diyen dediğin zaman da aslında o siyah gözlü olmayan kişi bir taraftan baktığın zaman.
Gerçekten çok doğru bir tanım.
Tanım yani o da, bu da bir eksiklik öyle bakarsan. Ya da kadın dediğin zaman, erkek dediğin zaman bu durumda ne oluyor? Bir tane X kromozomu olmayan kişiyi tarif ediyorsun bir taraftan baktığın zaman. O da bir eksiklik yani öbür taraftan. Elif geçen hafta onu sormuş. O zaman bir göz tamam yani. Görmüyor bu göz. Bu eksiklik değil mi? Evet doğru. Ama senin 1.65 boyunda olman da 2 metre olmadığın anlamına geliyor bu durumda. O da bir eksiklik. Bir tarif aslında. Yani bu bedenin tarifi ve her bedensel özelliğin farklı kısıtları var evet. Yani bunu inkar etmiyor zaten sosyal medya. Yoktu ben her şeyi yaparım değil. Bu var ben bunlara göre yaşıyorum ama temel olarak aslında itiraz ettiği şey burada şu. Senin gözle gördüğün, gözlemlediğin körlük, sağırlık vesaire diğer gözle görmediklerinden daha eksik durumlar değil aslında. Her bedenin kendi içinde belli kusurları ve iyi yanları var. Ve bunu sen sadece gözle görülür bazı şeylere göre karar vermemesin. O yüzden bu tanım çok önemli. Yeti itimi fiziksel bedenin tarifinden daha eksik bir şey değildir. Çünkü burada Shakespeare diye bir adam var. Belki okursunuz onunla ilgili de Canan siz. Onun çok güzel bir tanımı vardır. Herkes engel...
Tom Shakespeare.
Aynen. Çok güzel bir tanım var. 2001'lerin çok bence iç açıcı bir makalesi var. Diyor ki aslında herkes bir çeşit engellidir. Çünkü dünyada mükemmel organizma diye bir şey yok. Her organizma eksikleriyle ortaya koyar. Ortaya çıkar. Ya bu çok çok önemli bir açılım. Herkes engelli adayıdır demiyor. Bakın onu karıştırmayın. Herkes aslında bir yerde engellidir. Çünkü bir şeyleri yapamaz. Başka bir şeyleri yapabilir. Bazılarını diğerlerinden daha fazla engelli görmenin anlamı yok diyor. Veya o durum senin fiziksel bedeninle ilgili değil. Belli bedensel özelliklere toplumun yüklediği aşırı anlam aslında beni sakatlıyor. Ya beni sakatlayan o bacağımı tutması değil, toplumun ona yüklediği anlam. Yani. Şimdi burada yine çok çok güzel bir tanım var. Bunu da seveceksiniz. Tıptaki sorun diyor. Doktorların hastalığı değil sakatlığı tedavi etmeye çalışması. Yani ne demek bu? Ben
gerçekten doğru ama.
Yani sen şey gibi düşün. Bunu yaşıyorum mesela. Sen gerçekten boğazın ağrıyor. Adam vah vah niye geldin derdi. Doktorlar bunda yaşıyoruz abi sen alakası. Bir böyle bir boyutu var işin yani hakikaten. İkinci taraftan da biz sakatlık aslında kalıcı bir durum yani sosyal bir durum. Senin mesela ben her dönem öğrencilerime bir ders veriyorum arkadaşlar engellilerle yaşamak diye. Ve bu derste öğrencilerime ilk başta bir reflection dediğimiz bir ödev yazdırıyorum. Diyorum ki işte kendi farklılıklarınız neydi falan tarzında. Bir tane çocuk şey anlattı ya bu çocuğun galiba hafif bir çenesinde eğrilik mi ne varmış yıllarca doktor bunu düzelteceğim diye hiçbir sağlık sorunu hissetmediği halde çocuğa yapmadığını bırakmamış ve artık bıkmış çocuk yani depresyonunda kalmaktan. Niye? Çünkü normal olan o değil ya. Herkes öyle görünmediği için öyle düzelteceğim diye bir şey yapıyor. Yani seni ille kafalarında bir normal denen kavram var. Doğru çalışan, düzgün çalışan. Ona yaklaştıracak. Yani bu da şunu
aslında estetik kaygıyla yapılan şeyler bunlar
hep.
Aynen estetik kaygı şöyle bir şey olmuştu. Bir ara biliyorsun Sevda Nilüfer'le şarkı falan söyledi ya Canan hatırlarsın.
Evet evet.
Bu dönemlerde işte bir sıradan Sevda'yı aradı. Rötaryan mıydı neydi galiba bir tanesi. Ya dedi benim de kızım böyle dedi. Ben dedi size şey yaptırayım göz yaptırayım hani daha şey oldu. Ne olur gözünde şey göz hani yapay
protez göz.
Protez göz.
Tamam mı taktın? Şimdi şey hani böyle çirkin görünüyorsunuz falan diye. Yani tabii bunu takmak isteyenler de bir tercihtir. Derdim onu kesinlikle yargılamak için değil ama hani Olay oraya geliyor, tamam mı? İlle senin hani başkaları gibi görünmen gerekiyor vesaire şeyler. Birilerinin estetik kaygılarıyla ben demedim mi? Hani kendini düzeltmesi gereken kişi ben oluyorum. Ve burada şu sorun. Doktorlar biraz da tabii verilen şeyle tanrı gibi kendilerini görme eğilimine kapılıyorlar bazen veya çok fazla her şeye karar verecek gruplar. Ama benim karşılaştığım sosyal durumlarla ilgili bir fikri yok onun. Yani tamam, benim gözümün ne kadar bozuk olup olmadığına karar verebilir ama onun sosyal sonuçlarını da doktorlardan beklediğin zaman işte o zaman işler karışıyor. Nedir? Mesela doktor benim öğretmen olup olmayacağıma karar veren merciydi hala. Bakın çok bireysel bir modelin bir yaklaşımı.
Halbuki tanımıyor yani. O durumu bilmiyor.
Onun uzmanlık alanı bu değil. Ama sanki onun uzmanlık alanı buymuş gibi karar veriliyor. Doktor benim avukat olup olamayacağıma, hakimlik yapıp yapamayacağıma, her türlü şey. Yani o sağlık yapı denen şeyde doktor aslında alakası olmayan, yani ben de doktorun ne bakarak ya bu şu ameliyata mı girsin, bu ameliyata mı girsin diye benden karar vermemi isteseler ne kadar abesse o kadar abes aslında durum. Ama doktorlara böyle bir beklenti yapıyor arkadaşlar. Yani ve sakatlık tedavi edilecek bir olgu değil, çünkü sosyal bir durum diyor. Yani sen onu tedavi etmeye çalıştığın zaman aslında zor bir durumla karşılaşıyorsun. Ve biraz bir tane normalliğin inşası diye bir okumamız da olacak. Onu da gönderirim ben size başlamadan. Orada da için diyor ya, seni elden geldiğince mümkün olduğunca bir kafasındaki normal kavramını oturtuyor. Oturtamıyorsa işte bunun konuşma terapisiyle seferler yapıyor. Ve şu sözle bitirelim arkadaşlar. Ha, bizler diyor toplumun toplumda olduğumuz gibi görünmeliyiz. Toplumun bizden olmamızı istediği şekilde değil diyor. Sosyal model temel olarak. İstersen burada bırakalım Canan. Çünkü bu sosyal modelin genel tanımı bu. Buna karşı geliştirilen eleştiriler, kritizmler var. Onlardan da bahsedeceğiz ama bugün tam o noktada istersen bitirelim. Toplum, bizler toplumda olduğumuz gibi görünmeyi talep ediyoruz toplumdan. Onların bizi görmek istediği ya da görülmemiz gerektiği gibi değil diye söyleyeyim ve susayım.
Evet, bence de bu şekilde bırakırsak güzel olur. Haftaya buradan devam edebiliriz.
Kimse konuşmadı ama sorusu olan var mı acaba? Arkadaşlar yine soralım.
Rıdvan demiş ki mikrofonumdaki sorunu çözemedim. Bu nedenle soru soramadım ama sizi pür dikkat dinliyorum demiş. En azından bu da güzel bizim için. Sesi duyamayınca.
Evet, aynen. bu da bir şeydir diyelim o zaman.
Acaba bizi duyamıyorlar mı diye bir an düşünmüştük.
Aynen. Ben bir başka kulaklıkla da gerçeğimi deneyeceğim. Bu demek ki kulaklık üzerinde mikrofon da var ya, o ona olumsuz etkilemiş. Onu da görmüş olduk. Peki
evet,
o zaman
evet.
O zaman biz burada bitirelim arkadaşlar. Kaydı burada sona erdiriyoruz. Herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta yine görüşürüz. Bir dahaki hafta var değil mi programımız? Var. Cuma, ha. Onu duyuralım. Bir dahaki hafta Cuma günü birlikte olacağız arkadaşlar. Çünkü Perşembe günü Elifler'le bir küçük değişim yaptık. Onların konukları Kerim abiler olacakmış haftaya. Perşembe gelebilecekler. Biz Canan'la haftaya Cuma akşamı yine saat 8'de burada olacağız.
Herkese iyi akşamlar.